Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 22.
Saxon kızmaktan çok üzülmüştü. Çok haksız bir şey dedi. Mercedes sert bir sesle, sisteminizin muhatabı ben değilim, dünyadır diye karşılık verdi. Birden yumuşayıverdi. Kavga edecek değiliz canım, sizi çok severim. Hadi hadi, sizin için fark etmez. Genç, güçlü, kuvvetli bir erkeğiniz var. Bakın, ben yaşlı bir kadınım. Beri baba artık çok bir şey yapamaz benim için. Bacakları tutmuyor, böbrekleri hemen hemen işlemiyor. Unutmayın ki ben gömeceğim onu. Sonsuz uykusuna yanı başımda yatacak. Bu onuru esirgemem ondan. Tatsız, hantal, akılsız bir adam. Doğru. Öküz gibi adam. Doğru. Ama içinde hiç kötülük olmayan saf bir koca bebek. Mezar satın alınmış, parası ödenmiştir. Son borcunu sizden aldığım yüzdelerden tamamlayıp verdim. Cenaze harcamaları var daha. Her şeyin tamam yapılmasını isterim. Daha çok para biriktirmem gerek. Oysa biri her an ölebilir. Saxon havayı yokladı. Yaşlı kadının yine içkili olduğunu anladı. Gel şekerim, size bir şey göstereyim. Saxon'u yatak odasına götürdü, iri bir sandığın kapağını kaldırdı. Gül gibi ince bir koku yayıldı odanın içinde. Bakın, bu benim ölüm çeyizim. Bunların içinde toprak olacağım. Yaşlı kadın sandıktaki eşyaları teker teker boşaltıp açtıkça Saxon'un şaşkınlığı giderek arttı. Orada dünyanın en zarif, en şık, en güzel ve eksiksiz gelinlik çeyizi yatıyordu. Mercedes bir fil dişi yelpaze çıkardı. Bunu bana Venedik'te vermişlerdi cicim. Şu tarağı görüyor musunuz? Kaplumbağa kabuğundan yapılmıştır. Buruz Antezi benim için yapmıştı bunu. Ve bir hafta sonra son içkisini içti. Colt 44 tabancasını o güzelin beynine sıktı. Ya bu eşarp? Bu bir liberte eşarpı. Bütün bunlar sizinle birlikte mezara mı gidecek? Ama çok yazık. Mercedes bir kahkaha attı. Niye yazık olsun? Nasıl yaşadığımsa öyle öleceğim. Keyfim öyle istiyor. Bir gelin gibi toprak olmak istiyorum. Daracık, buz gibi yatakta yatmak istemem. Ölüm döşeğim en yumuşak doğu kumaşlarıyla örtülü olmalı. Çok çok yastık bulunmalı. Sayısız yastık. Ölümle yapılan bu anlaşma küfür gibi geldi Saxon'a. Karşı çıktı. Bu parayla 20 cenaze kaldırılır, 20 mezar satın alınır. Anormal, kötü bir şey bu yaptığınız. Nasıl yaşadımsa öyle öleceğim dedi Mercedes. Barry babanın yanında güzel bir gelin yatacak. Sandığın kapağını kapattı, iç geçirdi. Bununla birlikte sonsuz gecede yanı başında yatacak olan Bruce Antezi ya da yeğlediğim genç aşıklarımdan biri olmasını, onunla birlikte toz olmamızı isterdim. Saxon'a baktı. Alkolün parlattığı gözlerinde soğuk bir doygunluk okunuyordu. Eskilerde yeryüzünün kodamanları kendileriyle birlikte kölelerini de diri diri gömerlermiş. Ben yalnızca süs eşyalarımı birlikte götürüyorum şeker. Siz hiç ölümden korkmuyor musunuz? En küçük bir korku bile duymuyor musunuz? Mercedes kafasını salladı. Ölüm iyi bir şey. Ölümden korkmuyorum ben. Ben öldükten sonra insanlardan korkuyorum. Bunun içinde tedbirler alıyorum. Ben öldükten sonra beni ele geçiremeyeceklerdir. Saxon merak etmişti. Siz öldükten sonra size ihtiyaçları kalmaz ki. Mercedes şu karşılığı verdi. Çok ölüye ihtiyaçları vardır. Ölülerini kaldırtmak için parası olmayan ihtiyarların sonu ne olur bilir misiniz? Gömmezler onları. Anlatayım bunu size. Büyük bir kapının önündeydik. Yanımdaki tuhaf bir adamdı. Profesördü ama korsanlık daha yakışırdı ona. İyi korunan kentleri kuşatacağına yahut banka soyacağına sınıflarda konferans verirdi. Don Juan gibi çevikti, elleri demir gibiydi, yaman akıllıydı. Bütün gençler gibi o da çılgındı biraz. Benimle gelin, Mercedes dedi bana. Kardeşlerimize konuk olacağız. Karşılarında alçak gönüllü olacağız. Henüz onların durumunda olmadığımıza şükredeceğiz. Ondan sonra bu akşam tıka basa yemek yiyip onların onuruna ereceğiz. Onları gördükten sonra içtiğimiz şarap daha güzel bir altın sarısı gibi gelecek. Geliniz Mercedes. Kapının büyük kanatlarını açtı, elimden tutup içeri soktu beni. İçeride acılı bir kalabalık toplanmıştı. 24 kişiydiler. Mermer taşlar üzerinde kimisi yatıyor, kimisi oturuyordu. Kimisi de dayanaklara yaslanmış, yarı yatmıştı. Ellerinde otopsi bıçağı bulunan bir sürü genç çalışmaktaydı. Biz içeri girince işlerini bırakıp canlı gözlerini merakla bana çevirdiler. Sakson soluk soluğa, ölüler miydi diye sözünü kesti. Ölüler, yoksul ölüler şekerim. Arkadaşım geliniz Mercedes dedi bana. Fıçıları göstermek için aşağıya indirdi beni. Tuzlu su dolu fıçılar şekerim. Korku duymuyordum ama onlara bakarken ben öldükten sonra başıma neler geleceğini görür gibi oluyordum. Mezbahadan çıkan domuz parçaları gibi yüzüyorlardı suda ve buyruk geldi. Bir kadın isteniyordu, yaşlı bir kadın. Orada çalışan adam işe koyuldu. Fıçılardan çıkardığı ilk ceset bir erkeğinkiydi. Kolunu bir daha soktu fıçıya, suyu çalkaladı. Bir daha erkek çıktı. Adam sabırsızlanıyor, homurdanıyor, şanssızlığına kızıyordu. Sonunda bir kadın yakalayıp tuzlu sudan çıkardı. Yaşlı olduğu yüzünden belliydi ama hoşnut kaldı. Sakson, fakat olamaz böyle bir şey diye bağırdı. Gözlerimle gördüm şekerim, nasıl olduğunu biliyorum. Bilerek söylüyorum size. Öleceğiniz zaman Tanrı'nın öfkesinden korkmayın. Yalnızca salamura fıçılarından korkun. Orada durmuş olanları izliyordum. Beni götüren arkadaşım bana göz kırpıyor, gülümsüyor, sorular soruyor, şakalar yapıyordu. Değerli vücudumun bu işlemlere değer olmadığını orada anladım. Ben severim vücudumu, başkaları da sevmişlerdir. İnanın şekerim, tuzlu su teknesi onca çok öpülen bu dudaklar, aşka doymuş bu vücut için uygun bir ortam değil. İşte ben de bu yüzden yatağımı hazırladım. Ve demek ki hazırladım, o yatakta yatacağım. Eski bir filozof şöyle der, öleceğimizi biliriz de inanmayız. Ama yaşlılar inanırlar, ben de inanırım. Mercedes sandığın kapağını kaldırdı, cenaze kılığına tutkuyla baktı. Tatlım, tuzlu su fıçılarını aklınıza getirin ve biraz yüklü yüzdeler kestiğimden ötürü darılmayın bana. Teknelerden kurtulmak için yapmayacağım şey yoktur. Dul bir kadını da soyabilirim, yetimin hakkını da iç edebilirim. Bir ölünün cebindeki paraları da çalabilirim. Sakson yılgı içindeydi ama kendini tutuyordu. Birdenbire, Tanrı'ya inanır mısınız diye sordu. Mercedes sandığın kapağını indirdi, omuzlarını silkti. Kim bilir, içim rahat dalacağım sonsuz uykuma. Bu kadının yaşantısının inanılmaz bir roman olduğunu anımsayan Sakson sordu. Peki ya ceza? Cezalandırılmaktan korkmuyor musunuz? Olanaksız şekerim. Eski bir ozanın dediği gibi, Tanrı iyi çocuktur. Bugünlerde size Tanrı'dan söz edeceğim. Hiç korkmayın Tanrı'dan. Yalnız salamura fıçılarından ve öldükten sonra o güzel etinizle insanların yapabileceği yıkımdan korkun. Yedi. Rahatlık batıyordu Billy'ye. Kazancına karşılık refah içinde yaşadıklarından kuşkulanıyordu. Hesabını kitabını yapıyor, içinden çıkamıyordu. Biriktirdikleri para artıyordu. Her ay eşyaların borcunu ve kirayı ödüyorlardı. Cep harçlığını alıyordu. Nefis yemekler pişiyordu evde. Üstelik bir de Sakson süslü dikiş nakışa para yetiştirebiliyordu. Nasıl başarıyordu bunu? Billy akıl erdiremiyordu bu işi. Birkaç kez şöyle bir dokundurmuştu. Her seferinde de karısının esrarlı gülüşüyle karşılaşmıştı. Bir akşam, bu parayla bunca harcamanın altından nasıl çıktığını anlayamıyorum dedi. Daha söyleyecekti ama ağzını kapadı. Kaşlarını çatıp 5 dakika düşündü. Sonunda, baksana dedi. Üzerinde o kadar çalıştığın o lülülle başlık ne oldu kuzum? Hiç giydiğini görmedim. Çocuğun kundak takımına da koymuş olamazsın çünkü çok büyük. Sakson duraksadı, dudaklarını sıkmıştı. Alaycı bir bakışı vardı. Hiçbir zaman bir şeyi gizlemekte başarılı olmamıştı. Bilinin bir şeyi gizlemesi ise tümüyle olanaksızdı. Sakson kocasının gözlerinde gölgeler oluştuğunu, yüzünün sertleştiğini gördü. Sinirlendiği zaman öyle olurdu hep. Sakson, bak bakayım bana, diktiklerini şey... Satmıyorsun ya. Bunun üzerine Sakson her şeyi anlattı kocasına. Mercedes'in aracılığını da anlattı. Komşusunun cenaze çeyizini de anlattı. Bu garip öykü Billy'nin dikkatini başka yöne çeviremedi. Karısının para için çalışmasını istemediğini açık açık söyledi. Sakson kendini savundu. Ama Billy'ciğim, o kadar boş zamanım var ki. Billy başını inatla salladı. İş yok. Aklım ermez benim. Seninle evlendiğime göre seni geçindirmek bana düşer. Hiç kimse Billy Roberts'ın karısı çalışmak zorunda kalmış diyememeli. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemem. Kaldı ki gerekli değil. Sakson üsteledi. Ama Billy... Hayır, Hayır diyorum. Bu konudaki düşüncemi değiştirmem. Senin süslü işçilerin hoşuma gitmiyor değil. Beğeniyorum onları. İstediğin en küçük parçayı bile delicesine seviyorum. Ama senin üstün de seviyorum. Kendin için istediğin kadar dik, sürdür bu işi. Ben araç geriş parasını veririm. Bütün gün keyfimden ıslık çalıyor, yumurcağı düşünüyor, bütün bu güzel şeyleri dikmeni izliyor, kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü biliyorum sen de mutlusun bunları yaptığın için. Fakat içtenlikle söylüyorum Saxon, bunları satmak için yaptığını bilsem bütün mutluluğum bozulur. Billy Roberts'ın karısı çalışmak zorunda değildir. Bunu kendime yediremem. Benim için bir onur sorunu bu, anlıyor musun? Kaldı ki çalışman aslında hoş bir şey değil. Saxon canı sıkılmasına karşın çok şekersin diye mırıldandı. Billy konuşmasını sürdürdü. İstediğin her şeye sahip olmanı isterim. İki elim işlediği sürece hiçbir şeyin eksik olmayacak. Giydiğin her şeyin bana ne denli güzel göründüğünü bilemezsin. Benim ağzım süt kokmuyor. Seninle tanışmadan önce ben de bazı şeyler öğrenmiştim. Ne söylediğimi biliyorum. Söylemek istediğim şu ki elbise giymişsin veya giymemişsin bence aynı şey. Hatta iç çamaşırın olmasa bile gene de hiç senin gibi bir kadın görmedim yaşamımda derim. Vallahi. Ne düşündüğünü, ne duyduğunu dile getirmeyi beceremiyormuş gibi ellerini kaldırdı. Sonra bir daha denedi anlatmayı. Temizliğin çok büyük rolü var elbet ama yalnızca temizlikten ileri gelmiyor bu. Bir sürü kadın var ki temizdir. Benim dediğim bu değil. Temizliğin de ötesinde ayrı bir şey. Nasıl diyeyim? Bütün bu giyim eşyaları öyle güzel duruyor, öyle hoş görünüyor ki, bembeyaz, çekici. İnsanın düş gücü etkileniyor. Seni düşününce hep bu gelir aklıma. Şunu bil ki, erkeklerin birçoğu soyunduğu zaman çok şey kaybeder. Kadınlar da öyle. Ama sen, nasıl diyeyim, sen bir harikasın, işte o kadar. Bana sorarsan, nedenle çok böyle güzel elbiselerin olsa gene de azdır sana ve hiçbir şey ona layık olamayacağın kadar güzel olamaz. Bu konuda istediğin kadar ileri gidebilirsin Saxon. Para kazanmanın yolu mu yok? Tam formundayım. Billy Murphy geçen hafta North Beach şampiyonunu yenince $75 kazandı. Ödünç verdiğimiz $50 bu paradan ödedi. Carl Hansen adında biri var. Türedi spor yazarları ikinci şeski diyorlar ona. O da kendini ABD Deniz Kuvvetleri şampiyonu diye tanıtıyor. Nick Wright'ta bir boksör olduğunu saptadım. Hantal herifin biri. Dövüşmesini izledim. Ona temiz bir dayak atabilirim. Sporting Life kulübün sekreteri onunla dövüşmemi önerdi bana. Kazanana $100 var. Bu para senin olacak. İstediğin gibi harcarsın. Ne dersin? Ama bu kez isyan etme sırası Saxon'a gelmişti. Ultimatumu dayadı. Eğer ben para için çalışmayacaksam sen de para için dövüşmeyeceksin. Ama hemen geri aldı ultimatum. Hadi canım, birbirimizle pazarlık edecek değiliz. Sen para için çalışmama izin versen bile ben dövüşmene izin vermem. Profesyonel boksörlerin sağlıklarını nasıl yitirdikleri hakkında bana anlattıklarını hiçbir zaman unutmadım. Sağlığını harcamana razı olmayacağım. Biliyorsun ki senin sağlığın yarı yarıya benim de sağlığım demektir. Eğer sen dövüşmezsen ben de çalışmam. İşte bu. Öyle olmasa bile aslında senin hoşuna gitmeyecek bir şey yapmam hiç bile. Ben de yapmam. Gerçi o Hansen denen man kafayla hiç değilse bir kez dövüşmekten büyük bir tat duyacaktım ama. Hadi bütün bunları unutalım şimdi. Unutalım da o adı tuhaf çalgınla hasat zamanı şarkısını oku bana. Saxon ukulele eşliğinde okudu şarkıyı. Sonra kocasına kovboyun sızlanmalarını okumasını önerdi. İnsan aşk yüzünden sapıtır ya, işte Saxon da kocasının bildiği bu tek şarkıyı sever olmuştu. Okuyan Billy olduğu için hoşlanıyordu o yavan ezgiden. Dahası baştan başa falsolu okuduğu için hoşlanıyordu özellikle. Kendisi de ona uyarak falsolu sesler çıkarıyor, kocasına eşlik ediyordu. Ve hiç bozuntuya vermemek için elinden geleni yapıyordu. Billy, bahse girerim ki diyordu. Bert de, ötekiler de bu şarkıyı iyi okuyamadığımı bana yutturmaya çalıştılar. Bal gibi de okuyorum işte. Saxon böyle bir durumda yalan söylemekte bir kötülük bulunmadığını düşünüp çifte anlamlı bir cevapla yetiniyordu. Senle ben çok iyi anlaşıyoruz birlikte. Demiryolu atölyelerinde grev patlak verdiği zaman ilkbahar gelmişti. Grev duyurusundan önceki pazar günü Saxon'la Billy börte yemeğe gittiler. Saxon'un ağabeyisi de çağrılıydı ama Sara'yı birlikte getirmeyi bir türlü başaramamıştı. Sara ev işlerini bırakıp çıkmak istememişti. Bert derin bir karamsarlık içindeydi. Acı bir neşeyle şarkı söylüyordu konuklar geldiği zaman.
Ayrım sonu.